Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlak. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncelleme programına hoş geldiniz. Bu programda sanatçıları, sanat eleştirmenlerini, küratörleri konuk ediyoruz ve onları tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz, yanımızda sanatçı Canan var. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hoş geldin Canan.
Hoş bulduk.
Biraz programı da dinlediğin için biliyorsun, öncelikle seni biraz tanımakla başlıyoruz.
Senin dinleyici olman bizi çok memnun etti.
Evet.
Kaçırmadan dinliyorum.
Blogumuzu takip edip. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunusun. Resim bölümünden, evet, mezun oldun. İşlerini tabii birçok sergide gördük. Hem solo hem karma sergilerde. Belki hani çok özet olarak dinleyiciler için daha çok toplumsal cinsiyet, toplumsal iktidar ve kadın bedeni üzerine işler ürettiğini genel anlamda söyleyebiliriz. Son dönemde daha çok video çalışması üretiyorsun.
Evet.
Birçoğu da tabii resimle bağlantılı, yani hem animasyonlarla ve video masal diyebileceğimiz şekillerde. Güncel sanatla ilişkin okuldan sonra nasıl başladı ve nasıl devam etti? Biraz da belki resimden videoya geçiş nasıl oldu?
Aslında en sondan başlayayım. Tabii. Resimden videoya geçiş, ne resmi bıraktım. Yani minyatür diye tanımlıyorum ben onları ama bir çeşit resim aslında. İkisini de bırakmadım. Farklı disiplinlerle çalışmaktan hoşlanıyorum. Yani hep aynı medyumla çalışmak beni sıkıyor. Bir süre bir şeyle çalışıyorum ama o çalıştığım her medyum aslında videonun bir parçası gibi. Yani video için hazırlık yapılmış oluyor. Bir masalın bir parçası gibi çalışmalar devam ediyor ve o sonra bir videoya çıkıyor. Yani ben de aslında öncelikli olarak video için çalışmıyorum. Ama o tarafa doğru kendini götürüyor.
Çünkü resimler neticede bir hikayenin parçaları olarak mı?
Evet, evet. Yani aslında o masal daha oluşmamış oluyor. Ama hikaye öncesinden resim hikayeyi getirmiş oluyor.
Minyatürden bahsettin. Resimlerin aslında yani fotoğrafların da var ama ağırlıklı, evet, olarak minyatür, yani resim olarak çalıştıkların. Bu üniversiteden itibaren bu alıştırman var mıydı diyeyim, birincisi. İkincisi de neticede çok eski bir gelenekten söz ediyoruz. Hani çalışırken bunu güncelleştirmek aslında zor bir herhalde mücadele, kendi içinde de olduğunu düşünüyorum. Evet. Öyle mi ya da?
İlk sorudan bahsedersem aslında yani resim okurken geleneksel Türkiye sanatları hakkında hiçbir bilgim yoktu. Yani biraz da tepkisel olarak bakıyordum tabii. Yani muhafazakarlaştırılmış kesimin sanat dili gibi geliyordu bana. İlk 1998'de çalışmaya başladım ama eleştirmek için, bu dili eleştirmek için kullandım. Daha sonra yavaş yavaş incelemeye başladım. İnceledikçe hoşuma gitti ve bir yandan da görsel tarihin ne kadar önemli olduğunu ve hani bizden çok kopuk bir alan olduğunu fark ettim. Hani bu konuda gerçekten yetersiz olduğumu fark ettim ve araştırmaya başladım. Galiba 2007 yılıydı, tam olarak hatırlamıyorum. O sıralarda da geleneksel Türkiye sanatları bölümüne misafir öğrenci olarak girip bir sömestre çalıştım ve hani teknik öğrendim. Böyle.
Peki minyatürün esas, yani geleneğin ortaya çıkmasının sebebiyle senin minyatür olarak bu masalları çalışmanın bir bağlantısı, gerekçesi birleşiyor mu?
Tam şey yapamadım.
Yani ben tabii sen açıkla da hani, evet, biraz kafamdaki şeylerden de biraz minyatürler üzerinden aslında Türkiye tarihini anlatıyorsun, analizi yapıyorsun.
Evet.
Bu ilişkiyi nasıl kuruyorsun?
Evet, neticede minyatürler görselleştirmek için hikayeleri
Yani bir yandan ötekiliği temsil ediyor minyatür dili biçim olarak bana göre. Yani daha doğuluyu temsil ediyor, daha ötekiliği temsil ediyor. O açıdan da işlerimde kullanırken sadece içerik olarak değil biçim olarak da bir değişiklik yapmak istedim. O yüzden de minyatürü kullandım ama çok da bilinçli bir tercih değil. Biraz da böyle hani kendi kendine gelişen bir durum bu. İçsel duygularımı bu biçimle anlatmak hoşuma gidiyor. Ama onu sunum biçimine dönüştürmek video olarak hoşuma gidiyor. Bazen performans olarak bu dili geliştirmeyi seviyorum. Yani durumuna göre değişiyor kullandığım medyumlar.
Yurt dışın...
Pardon, minyatürlere bağlı son tabii bir sorum var. Herhangi bir tepki gördün mü? Çünkü bahsettiğin gibi evet bir tepki hem aynen bahsettiğin gibi senin tepkin olabilir ama tersinden de baktığımızda bir geleneksel sanattan bahsediyoruz.
Ya farklı okumalara açık kişisel bir tepki duymadım. Ama hani tersi okumalar olduğunu da fark ettim. Ama bunun için yapacak bir şeyim yok benim yani sanat yapıtı. Sanatçı yaptıktan sonra sanatçıdan çıkıyor ve her türlü okumaya açık oluyor. Öyle de okuyabiliyorlar.
Ve ona da tabii ki açıksın.
Tabii açığım.
Ama negatif bir tepki olarak olmadı. Olmadı. Farklı olabilir.
Hayır.
Bunun gibi başka sergilerinden sonra da sanırım böyle tepki hani senin belki düşündüğünden farklı bir yöne çekilmiş şeyler oldu sanırım.
Yok olmadı.
Olmadı mı?
Hayır olmadı. yani ben işlerimin çok net olduğunu düşünüyorum aslında. Hani çok dolaylı anlatan bir insan değilim. Çok direkt anlatırım. O yüzden de doğru alımlandığını düşünüyorum. Ama hani bir kişinin kafasındaki düşünce biçimi hiç değişmeyecek şekilde kalıplaşmış ise onun için yapacak bir şeyim yok. Yani İstanbul Bienalinde İbret Numa'yı sergilerken... farklı okumalar yüzünden tepkiler aldım tabii ki.
Neydi o tepkiler?
Yani Kemalist bakış açısı daha çok şey yapmıştı. Herhalde böyle hani Kürt sorununu işlediğim için oradan bir tepki göstermişti.
Bu belki İbret Numa'ya geri döneriz ama yurt dışında da sergilere ve misafir sanatçı programlarına katıldın. Uluslararası sergilerde yer aldın. İşlerin çok tabii burayla alakalı aslında. Yani buraya çok buranın sorunlarına odaklanan işlerin var. En son şeyi izlemiştim. Hezeyan videonu izlemiştim. Mesela orada o zaman onu izlerken özellikle aklıma takılmıştı. Yabancı birinin senin işlerine bakış açısı nasıl oluyor? Çünkü özellikle o videoda hani Türkçe müzik, arabesk, Türkçe pop bayağı temelindeydi videonun. Nasıl karşılanıyor? Ya da yani, nasıl bir ilişki kuruyorlar sence?
Hezeyan için yabancılardan bir yorum almadım o yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama diğer videolarımda İbret Numa'yı daha çok kendi açılarından anlaşılabilir bulduğunu söylemişlerdi. Ama Vak Vak Ağacı da mesela Türkiye'nin işte darbeler silsilesinin hikayesi. Onu biraz daha yerel bulmuşlardı.
Ama neticede benzer tarihler, yani tabii ki Türkiye'nin tarihine odaklanıyor ama bir taraftan da benzer tarihlerden bahsediyoruz. Yani her toplumun tabii kendi içinde buna benzer vakaları var diye.
Var, evet.
diye düşünüyorum. İsterseniz müziğe girelim.
Olur, tamam.
Canan'ın bizim için seçtiği Bandista'dan İsyan. güncelleme programında sanatçı Canan'la birlikteyiz. Biraz önce seni biraz tanımaya çalıştık. Benim çok pratik bir sorum var. Günlük sanat üretimin nasıl geçiyor, nasıl başlıyor? Düzenli mi çalışırsın?
Düzenli çalışıyorum. Projelerimi bir kenara yazıyorum. Onları biriktiriyorum. Bazen onları uyguluyorum, bazen uygulamıyorum. Ama her gün kalkıp masa başında çalışırım.
Ne kadar sürüyor bir videoyu yapma?
Bir videoyu, ya videosuna göre değişiyor. Hezeyan'ı 2 senede yaptım. Hı. İlk 3 ay masa başında oturup hikayesini yazdım. Sonra hangi programları kullanabilirimi araştırdım. Bir de bütün her şeyi ben yapıyorum. Seslendirmesini, editini, ondan sonra işte kurgusunu, her şeyi ben yapınca tabii çok vakit alıyor.
Çekimi de sen yapıyorsun.
Çekimi de ben yapıyorum. Kameraman da kullanmıyorum. Ev yapımı, videolar, filmler.
Şimdi biraz daha işlerine dönüp kadın temasından bahsetmiştik programın başında da. Birçoğu tabii de oradan da seninle alakalı. Yani kendin üstünden ilerliyor. İşte İbret Nüma'ya geri dönecek olursak işte ülkenin güneydoğusunda yaşayan bir kızın hayatına odaklanmıştım. Hı-hı. Ve çeşitli referanslar veriyordu tabii başka şeylere de. Çeşme var. Evet. Ve birçoklarını saymak da mümkün bu şekilde. Ben şeyi sormak istiyorum. Biraz önce programdan önce de bir poster işim vardı.
Evet.
Sokaklarda görmüştük. Şu anda da Kadıköy'de ben oturuyorum. Orada tam evim karşısında her gün evden çıktığım zaman rastladığım bir şey oluyor. Ve çok yüz yüze geliyorum o anlamda her gün onunla. O anlamda kamusal alanda olması ne ifade ediyor sence?
Posterin
biraz
ne
da işten bahseder misin?
Evet. 2010 yılında yaptığım bir işti bu. Tam da soyadımdan feragat ettiğim döneme rast geliyor. Kadın cinayetleri politiktir diye feministler olarak bir kampanya başlatmıştık. Bu kampanyanın doğrultusunda bu işi üretmeye karar verdim. Aslında biraz Bergen'e benzetmeye çalıştım oradaki kadını. Biliyorsunuz Bergen kocası tarafından öldürülmüş bir kadın. Ve üzerinde arabesk bir şarkı sözü yazıyor. Can veriyorum gibi. Altında da erkeklerin sevgisi kadınların her günde 3 kadın öldürüyor diye bir yazı vardı. Yani şimdi baktığımızda günde 7 kişi ölüyor. Böyle bir işti.
Sokakta olması peki?
Ha, kamusal alanda olması tabii ki, yani kadın cinayetleri olarak düşündüğümüzde kamusal alanı çok kapsıyor ve hani biz feministler olarak kişisel olan politiktir diyoruz. Kişisel bir hikayeden yola çıkarak bu işi yapmıştım. Zaten hani bütün feminist arkadaşlarla birlikte afişlemeye çıktık ve kamusal alanda Beyoğlu ve çevresine bu işleri astık.
Başka projelerin var mı yine kamusal alanda? Çünkü anladığım kadarıyla o yüzleşme durumu veya karşılaşma sokakta olması senin için önemliydi. Özellikle bu iş tamamen hani hepimizi, tüm toplumu ilgilendirdiği için.
Şu anda yok. Yani hazırda bir kamusal alan için hazırladığım bir iş yok. Ama hani her zaman kamusal alanla çalışmak beni hep heyecanlandırıyor.
Az önce soyadımdan feragat ettiğim bir dönemdi dedin. Evet. Neden feragat ettin? Ve yani yalnızca Canan olabilmenin mücadelesini ne şekillerde veriyorsun?
Yani 1991'de evlendim ve soyadım Canan Şahinken Canan Şenol oldu, devlet zoruyla diyeyim. Ve 20 sene boyunca, evlilik hayatım boyunca o soyadını taşıdım. 2010 yılında boşanmaya karar verdim. Ve ayrılmaya karar verdiğimde aslında yasaların soyadını bir kadının direkt kullanamayacağını, devlet babadan izin alması gerektiğini öğrendiğim zaman bu beni çok rahatsız etti.
Eşten değil mi?
Eşten izin alınması gerekiyor ve bu izin alınmış olmasına rağmen eş daha sonra soyadını geri alabiliyor. Böyle bir kanun da var.
Vazgeçtim diyor yani.
Vazgeçtim diyor. Yani 20 sene siz o soyadıyla yaşamak zorundasınız. 20 senenin sonunda değiştir, tamam izin alıyorsunuz kocadan. Ama koca istediği zaman soyadını geri alabiliyor. Yani hani isim çok kişisel bir şey. Hiçbir zaman hani böyle sık sık değiştirilecek bir şey değil. O zaman çok düşündüm ve onuruma dokundu açıkçası. Kadınlık onuruma dokundu. Yani hani niye ben izin almak zorunda kalıyorum ve neden soyadlarıyla mücadele ediyorum? Tekrardan evlendiğimde bu sefer başka birisinin soyadı gelecek. Bir soyadı karmaşası yaşanacak. Ve yani gene bir başka hani babanın soyadıyla giden bir şey. Babanın soyadını da almak istemedim ve dedim ki profesyonel hayatımda artık hiçbir soyadını taşımak istemiyorum. Ve çok rahatladım, mutluyum gerçekten de soyadsız yaşamaktan. Tabii resmi olarak hala kullanmak zorunda olduğum soyadları var. Ama profesyonel anlamda bir yandan da kendimi anonimleştirmiş oldum.
Karışıklık yaşandı mı?
Yaşanıyor evet. Hangi Canan diye soruyorlar.
Genelde konuların yani aynen aslında hayatın da pratiğinin bir parçası.
Evet.
Ve biraz önce Yavuz'un da söylediği gibi Türkiye'den çok besleniyorsun ya da buradaki olaylardan. Dünyadaki başka şeyler de seni bu kadar ilgilendiriyor mu, ilham veriyor mu? Ve işlerin mesela minyatürde hayat bulduğunu söyledin veya bazı şeyleri videoyla anlatmak istediğini. Hani aslında çıkış noktan bir şeyi ifade etmek mi ve bunu paylaşmak mı? Mesela kamusal alanda paylaşılması gerekenler mi var veya?
Ya işlerimi üretirken ben birileriyle paylaşmak için yapmıyorum aslında. Yani biraz katarsis gibi yani kendimi rahatlatmak için, sanatın iyileştirici gücünden faydalanmak için kullanıyorum. Yani o aslında bir zorunluluk oluyor benim için. Yani o işi üretmek, onu üretmezsem olmuyor. Ama üretmek istediğimde de olmuyor. Yani hani ben iş üreteyim dediğim zaman iş çıkmıyor. İş kendi kendine gelen bir şey.
Olmuyor.
Evet. O yüzden de hani kişisel hikayelerden yola çıkarak ürettiğim işler söz konusu. Eğer hani daha evrensel bir şeyi de kapsıyorsa onlar da ilgi alanıma giriyor. Ama çoğunlukla kendi ve kendi çevremdeki insanların hikayesinden yola çıkarak işlerimi üretiyorum.
Peki 90'lardan bu yana diyebiliriz herhalde. Çalıştığın temalar aslında birbirine benziyor. Ya hepsi birbiriyle ilintili şekilde ilerliyor. Temelinde de tabii iktidar sorunu olduğu için bir bakıma herhalde o şekilde. Üretiminde kızgınlık ne kadar rol oynuyor? Ve belki yani bu senin için bir motivasyon ya da şey olabilir mi?
Ya aslına bakarsanız son herhalde 4 sene öncesine kadar bir öfke ile iş üretiyordum. Yaştan mı kaynaklanıyor nedir tam olarak bilmiyorum. Öfkemi yavaş yavaş kaybediyorum. Yani öfkeyle iş üretmiyorum artık, kızgınlıkla üretmiyorum. Tabii hani kendimle kavga ediyorum, sanat çevresiyle kavga ediyorum, iktidar ile kavga ediyorum, aile ile kavga ediyorum. Bu kavgalar beni motive ediyordu. Ama şimdi gittikçe daha kavgasız ve daha barışçıl. Herhalde kendimle barıştım, bilmiyorum.
Kendine barıştım derken bazı işlerinde kendin yer alıyorsun. İşte Çeşme'den bahsettik biraz önce. Mesela kendinle o anlamda yüzleşmek, yani görsel olarak yüzleşmek zor olmuyor mu? Her zaman bunu merak etmiştim. Çünkü vücuduyla veya çıplaklıkla çok rahat olan bir kültür olduğumuza inanmıyorum.
Ben de o konuda çok da rahat bir insan değilim aslında. Yani o toplumun bana verdiği utanma duygusuyla her zaman savaşmak zorunda kalıyorum. İlk başlarda tabii çok da daha çok zorlandım. Hani ilk izleyici karşısına çıktığı zaman benim için rahatsızlık vericiydi. Ama iş üretirken biraz soyutlanıyorum herhalde. Hani oradan kendimi biraz bağımsız tutmayı becermişim. İş üretirken kimse görmeyecekmiş gibi iş üretiyorum.
Tabii evet. Yani biraz önceki şeyle aslında bağlanıyor.
Evet.
Hani kendin için, onu ifade etmek için ürettiğini, evet, paylaşmak için değil.
Yani orada biraz daha rahat, işleri üretirken çok daha rahat üretiyorum. Ama sergileneceği sırada bir kaygı başlıyor tabii. Yani o hani kişisel endişeler, kaygılar işin içine giriyor. Ama gittikçe daha azaldı.
Kırdın yani, bu şeyi.
Evet, yani neredeyse 20 yıl olacak iş üreteli. 20 yılın sonunda artık hani daha görüntü açısından daha barışık bir şeye doğru gidiyorum.
Peki işlerinde birçok şey senin yaptığını söyledin. İşte montajından, kurgusundan, işte çekimine kadar. Sonraki süreçte sergilenmeden birilerine gösteriyor musun?
Evet, hayat arkadaşım var. Ona gösteriyorum. En yakın eleştirmenim. Onunla paylaşıyorum tabii. Yani ya da yakın arkadaşlarım var. O yakın arkadaşlarıma gösteriyorum. Onlarla fikir alışverişi de bulunuyoruz. Ama hani inatçıyım da, öyle kolay kolay hani eleştirilerden geri adım atmıyorum. Evet.
20 senelik bir kariyerden söz ettin. Bu 20 sene içinde Türkiye'de sadece kişisel boyutta baktığında senin işlerinin sergilenebilmesiyle ilgili nasıl değişiklikler oldu? Gelişmelerden söz edebilir miyiz? Ya da eksik bulduğun şeyler var mı?
Yani
sonuçta bir galeriyle de çalışıyorsun.
Evet. İlk başta hani kurumlar ve galeriler çok yeterli değildi. Yani bu çok benim işlerim üzerinden değildi. Hani sanatçılar açısından, evet, diye bakarsak. Çünkü hani diğerlerinden de ayırmıyorum. Hepimiz açısından, tabii, durum aynı şekilde gelişiyor. İlk başlarda biz kendimiz sergi alanlarımızı yaratıyorduk. Yani işte bir tabela olsun, bir boş alan olsun. Hı-hı. Bir şeyler bulup işlerimizi sergilemeyi beceriyorduk. Daha sonra galeri ve kurumlar işin içine girince daha kolay alanlar bulduk. Ama tabii her kurum her işe açık değil. Yani onu da söylemek lazım. O anlamda hani kurumsal bir sansür diye tanımlamasam da bir şekilde yer almayabiliyor tabii ki işler.
Yani kurumlar gelişti. Hı-hı. Fakat sergilenebilir her zaman olamayabilir. Biliyor mu?
Olamayabiliyor, evet. Bu sadece benim için de geçerli bir şey değil ama. Yani birçok sanatçı için geçerli bir şey.
Kendini bu anlamda ne kadar sansürlüyorsun kurum dışında?
Yani ben kendimi çok sansürlemediğimi düşünüyorum. Ama hani nereden bakarsam bakayım herhalde bir otosansür herkes yapıyordur. Hı. Mutlaka yapıyordur yani. Ama ben de bir işte işleri üretirken şey var. İzleyiciyi düşünmediğim için öyle bir fitursuzluk alıp başını gidiyor. Ondan sonra endişeleniyorum. Keşke şöyle yapmasaydım falan diye bir kaygı basıyor gerçekten de.
Hiç paylaşmadığın işler var mı? Sergilemediğin?
Yok. Hayır.
O zaman sansürden kaçınabiliyorsun. Evet. Otosansürden.
Evet, bir şekilde şey yapıyorum. Onu engelleyebiliyorum herhalde. Ama yapıyorumdur yani. Hani bilinçli olarak yapmıyorum belki ama bilinçsiz olarak bir şekilde yapıyorumdur.
Bundan sonraki projelerin neler? Eskiden aslında daha çok belki performatif bir şeyim vardı.
Evet.
Böyle projeler var mı ya da?
Bir performans projem var.
Yeni.
Evet. Aslında o bahsettiğimiz kamusal alanda yaptığım kadın cinayetleri, hı-hı, üzerine yaptığım işin bir devamı olarak bir performans hayalim var. Onu gerçekleştirebilecek miyim bilmiyorum. Bir pavyonda Bergen şarkıları söylemek istiyorum. Böyle bir performans projem var. Deli kadınlar üzerine çalışıyorum. Bir heykel projem var. İşte devam ediyor.
Sergin?
Sergim Aralık'ta kişisel sergim olacak. Rampa'da.
Rampa Galeri'de. Sanırım
Evet.
Sonuna... Bitirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Çok İyi ki geldin.
Evet.
Çok Benim mutlu oldum. Benim için zevkti. Ben de mutlu oldum. Sağ olun.
Güncellemede bugün yanımızda Canan vardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41